Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayazan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Geçen hafta Abraham Maslow konusunu konuşuyorduk. Psikolojinin tarihi gelişimini sizlerle konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli Ali Rıza Bayazan hocam, önce hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam geçen hafta şunu demişti: Hristiyanlık insan yapısını yanlış tanıttığı için ve bundan dolayı çok zulüm olduğu için evlenen boşanamıyor, evet, boşanan evlenemiyor.
İnsan işte, günahkar doğuyor.
Günahkar doğuyor, evet. Herkese kötü gözle bakıyorsunuz. Ya Batı bakmış ki insan günahkar değil. İnsan masum bir varlık.
Doğuştan.
Şimdi böyle olunca demişler ki kardeşim, biz bu dinden vazgeçelim. Bulursak hakikati aklımızla bulalım. Akıl da tek başına tabii hidayeti bulamıyor. Ki ruh konusu zaten öbür alemden geldiği için hiç akılla, deney, laboratuvarla çözülecek bir iş değil. Oradan hocam, orada kalmıştık.
Evet.
Buyurun hocam.
Şimdi geçenlerde deist arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Bir grup işte dediler ki, ya işte yeryüzünde en çok dini nedenlerle kan dökülmüştür.
Hiç alakası yok.
Dedim peki dünya savaşı, birinci dünya savaşı.
Hırsızın arasında oldu.
Bir paylaşım savaşı, emperyal bir paylaşım savaşı. İkinci dünya savaşı öyle. Arada soğuk savaş var, o da öyle. Yani yeryüzünde ölen insan sayısı, yani ölen insan sayısının esas sebebi o anlamda şeydir. Aydınlanma felsefesiyle birlikte ortaya çıkan bilim, teknoloji, akıl,
paylaşım
vesaire, bunun üzerinden ortaya çıkmıştır. Ha, bunların sebebi şeydir, akıldır demiyoruz ama aklı yanlış kullandığın zaman gittiğin yerdir yani.
Hatta hocam bu
bilimi yanlış kullandığın zaman gittiğin yerdir yani.
Darwin diyeyim hocam, survival of the fittest diyor Batılılar. Güçlü olan ayakta kalsın.
Evet.
Hatta hocam bu koronavirüsü de bunu uyguladılar biliyorsun. Batılılar, esasında Batılıların niyeti şuydu: eğer hesap tutsaydı tam, İngiltere bunu esasında yapmak istedi. Bazı bu İskandinav ülkeler de bunu yapmak istedi. Dediler ki bu hastalık yayılsın. Zaten bu hastalık yaşlıları öldürüyor.
Evet.
Yaşlarda topluma yük. Biz bunları 60'ız da toplumdan dışlamışız. Koymuşuz bunları yaşlılar evine. Orada bunlar uzun süre acı çekerek ölüyorlar. Hiç olmazsa bir an önce ölsünler. Hem devletin yükü azalır. Gençler daha çok iş imkanına kavuşur diye hocam başladılar ama tabii hastalık aniden de gençte de vurdu herhalde. Yoksa onlara kalsaydı hocam herhalde, yani hocam dinler diyor ki hocam, mesela hocam ötenazi. Din diyor ki asla diyor hiç kimsenin ölümüne yardımcı olamazsın. Kendimizi, evet, öldürme hakkımız yok. İşte koronavirüs de başkasının ölümüne sanki biraz. Ve biz hocam ülkemizde ne yaptık? Yaşlılar sokağa çıkma yasağı uygulandı ve elhamdülillah
koruma altına almak için
az bir kaybımız var yaşlılardan. Halbuki hocam şu anda Batı'da ölenlerin %50'si, %60'ı hocam yaşlılar.
Evet.
Çünkü yaşlılığın kendini savunma şeysi kalmamış artık. Sanki hocam biraz göz yumuldu buna. Yoksa hocam İngiltere'si, Amerika'sı, bunların tıbbı çok mu geri Allah aşkına? Değil.
Evet.
Hani buraya şundan geldik hocam. O insana bakış açısı.
Evet, insanı işte özel bir, mesela Sufiler ne diyor? Zübde-i kainat olarak görüyor insanı. Ve insan Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yaratılmışların en güzeli. Böyle bir açıdan baktığınız zaman insan farklı. Bir de en temelde baktığınızda ne
diyor? Açısıyla.
Karşılaştırıldığı zaman insan topraktan yaratılmıştır hep deriz de aslında çok eksik bir ifade oluyor, yanlış oluyor. Çünkü iblis de insanın topraktan yaratıldığına inanıyordu. Halbuki ayette ben topraktan bir insan yaratacağım, ona kendi ruhumdan üflediğim zaman ona secde edin. Yani insanı insan yapan, insanı diğer varlıklardan farklı ve üstün kılan onun ilahi bir nefesle bağışlanmış olması insana.
Hocam bizim toplumumuzda o yüzden bir insan kocadıkça koçlaşır derler.
Evet.
Yani daha böyle bir hikmet sahibi, irfan sahibi olur, daha çok kıymetlenir.
Aksaçlı, aksakalı diye, evet, bize bir gelenek var yani.
Türk hocam kültüründe aksakalı dediğin zaman
duracaksın,
önüne geçilmez.
Yani. Evet.
Aksakallının yanında konuşulmaz. Onun lafına laf söylenmez. Bunlar bizim bilge insanlarımızdır.
Evet.
Çok yaşamış, çok görmüş, çok bilmiş, alim, arif insandır. Halbuki hocam Batı'da,
evet,
yani biyolojik açıdan bakıyorlar. Ya kardeşim, her canlı gibi yaşlılarda belli 60'ını 70'ini geçince artık üretemeyince, tüketemeyince sizin tabirinizle,
evet,
bunların miadını doldurmuştur. Yani ölürlerse de ölsünler, ne yapalım? Yani bu biyolojik bir gerçekliktir gibi bir şey yapıyorlar.
Evet, şimdi insan çağımızda insanın tanımları var çağlar boyunca. Şimdiki tanım işte tüketici insan. Şimdi insan tüketici diye tanımlandığı zaman alım gücü varsa, tüketiyorsa, ekonominin çarklarının dönüşünde özel bir yeri varsa bir anlam ifade ediyor yani. Hatta insanlar alım güçlerine dayalı olarak A, B, C diye kategorilendiriyor. Diyelim ki medyalarda, reklamlarda bu program hangi gruba sesleniyor? Yani A grubuna seslenmek mesela favori olan bu, seslenebilmek. Niye? Oranın, yani insanlığınız tüketim gücünüzle orantılı olarak. Ha bu tüketim şu olsa, yani insanlar ihtiyaçlarına karşılık bir tüketim olsa, ama artık biz ihtiraslarımıza dayalı bir tüketim yapıyoruz. Tüketim biçimi bir gösterge haline gelmiş, sosyal statü haline gelmiş. Yani giyinmek için değil, hava atmak için giyiniyoruz. Beslenmek için değil, işte şu lüks restoranda, şu özel mekanda yedim diye fotoğraflayıp bunu insanlara bir büyüklenme aracı olarak sunmak da işe yarıyor. Ve tükettiğimiz aslında aynı zamanda kendimiz, çünkü bu tüketim kültürünün çarkı ne beslenme olarak, ne giyim olarak, ne yaşam tarzı olarak bize uygun değil.
Hocam bu konu inşallah önümüzdeki haftalarda, bu Abraham Maslow'un hani hocam bu fizyolojik ihtiyaçlar var ya.
Evet evet.
Orada hocam gireriz inşallah. Çünkü hocam insan fıtratını tanımak o kadar önemli ki hocam. Yanlış tanımadığınız her şeye hocam zarar veriyorsunuz. Yani bizde bir hocam söz vardır, söz meclisten dışarıya, ata et, ite ot vermek derler.
Aynen öyle.
Hocam şimdi ata siz dünyanın en güzel kebaplarını verseniz, at hocam ölür. Yani.
Evet.
İte de en güzel otu verseniz, o da ölür hocam. O yüzden insanın fıtratını tanımak çok çok önemli. Hocam bu fıtratı tanımak da dediğiniz gibi, insan topraktan yaratılmış ama topraktan sadece ondan, onun dışında bir varlığı da var.
Evet, esas farkı ayırt edici özelliği orada yani.
Şimdi modern psikoloji esas ayırt edici özelliğini yok sayıyor.
Yok sayıyor. Özellikle Watson ve Pavlov davranış yaklaşım. Zamanında da Maslow böyle bir düşünceye sahip. Nedir? İnsanı çevrenin güdümüne sokmak istiyor. Şimdi fakat mesela Maslow hocam kendisi ne diyor? Neye uyum göstermek diyor? Kokuşmuş bir kültüre mi? Olabildiğince uyumlu çalışan bir köle için ne söylenebilir ki diyor? Davranış sorunları yaşayan çocuklar bile yeni bir gözle bakılmaya başlandı. Niçin yaramaz diye. Halbuki diyor o kendini ifade etmeye çalışıyor. Yani insanı böyle normalleştireyim derken, zaten yanlış olan normale uyum sağlamaya, herkes gibi olmasını sağlıyorsun diyor davranışçı yaklaşıma. Humanist yaklaşım insanı önemsediği için insanın kendi potansiyellerini harekete geçirmek istiyor.
Hocam burada antiparantez Mesnevi'den güzel bir kısa notayım. Evet. Padişahın kolunda avlanan şahini var, özel yetişmiş. Bunlar çok güzel asil hayvanlar, yani gidip başka şey avlıyorlar falan. Bu hayvancağız bir gün padişahtan kaçıyor. Akşamüstü tabi bunlar evcil hayvanı sarayda yaşadığı için.
Evet.
Bir yere sığınmak zorunda. Bir çadır görüyor. Çadıra sığınıyor hayvancağız. Yaşlı bir koca karı. Aman diyor, güzel kuş diyor. Sana annen hiç bakmamış diyor. Bu tırnakların ama uzamış senin diyor. Tutup Şahin'in pençelerini kesiyor. Ya diyor, senin tüylerin de çok uzamış diyor. Hiç senin saçını, yani saç tıraş eder gibi. Tutup kanadını da kesiyor. Uzun tüylerini. Oluyor o zavallı güzelim Şahin bir tavuk. Ona ve akşam da bulamaç yapıyor. Bu hayvan et yemeye alışkın. Yemeyince sıcak çorba gibi bir şey yani. Yemeyince kafasına vuruyor kepçeyle. Sen ne biçim hayvansın, niye yemiyorsun bu bulamacı diye. Kafası tüyler dökülüyor hayvancağızın. Bir gün sonra padişah bunu bulunca, sana bu haktır diyor. Benden kaçarsın diyor. Böyle bir koca karının çadırına sığınırsın. Bu da böyle kafasını tüylerini padişahın koluna sürerek, ne olur beni affet. Ben ettim sen etme gibisinden. Çünkü o koca karı o kuşu bir tavuk zannediyor hocam. Yani ne bileyim, normal bir hayvan zannediyor. Fıtratını ve tabiatını bilmediği için de ona ot yedirmeye kalkıyor. Tırnağını kesiyor. Halbuki bu hayvanın özelliği uzun kanatlı ve pençeli olması. Öyle değil mi? Yani pençesi
evet,
olmayan
evet.
Şahin ne işe yarar? Şimdi hocam aynen bunun gibi. Yani insanın fıtratını ancak Kur'an-ı Kerim'i tanıyabiliriz.
Evet. Şeyin hocam, Maslow da bu dediğinizi söylüyor. Tabii manevi tarafa tam giremiyor. Aşkınlığı vurulmasa
da. Hocam Maslow Yahudi midir? Yani Abraham,
tabii tabii. İbrahim, Yahudi fakat şey değil. Musevi değil.
Ama hocam şunu unutmayalım. Şeydir, öyle olmasa da bunlar biliyorsunuz Yahudilikte bir kültür
var.
Kültürel tabii. Dindarlık var. Belki oradan bence bayağı bir dini şeye sahiptir bu adamcağız.
Yani o Freud üzerinde bile var. Hatta Freud'un kabalizmden çok yararlandığını vurgular birçok araştırmacı. Yani kabalizmdeki kavramları psikolojide, psikanalizde kullandı. Tabii dönüştürerek kullanıyor ama ham maddeyi oradan alıyor. Orada çok ilginç bir İngilizce doktora tezi var. Yararlandığı kabalist eserler şeyden, Endülüs kökenli. Endülüs'teki kabalist eserlerde de İbn Arabi'nin, pirin çok büyük bir etkisi var. Adam şeyi çalışmış. Endülüs kabalizmi üzerinden İbn Arabi'nin Freud üzerindeki etkisini araştırmış.
Çok ilginç.
Evet. İdris Şah'ın bir kitabını atıf yapıyordu. Şu anda o doktora tezinin adını hatırlayamadım. Hocam şey mesela Maslow'un şu vurgusu çok ilginç. Şey diyor, insanın diyor asıl özü bastırılırsa diyor hasta olur. Asıl özü inkar edilirse hasta olur. İnsan sahip olduğu bu potansiyelleri harekete geçirirse iyileşir.
Yani hocam çok güzel bir şey bu. Evet. Bütün hocam varlıklar için geçerli bu. Hani evet. Bir örnek verdik hocam baştan beri. Evet. Yani siz bir kediye yanlış bir gıda verirseniz, bir tavuğa, bir koyuna, bir ineğe dedik işte geçen hafta hocam. Bu deliden hastalığından bahsettik. Hayvanlar da hocam bunu kaldıramıyor.
Evet. Şimdi Watson ve Pavlov insanı herkes gibileştirirken, Maslow işte varoluşçu, insancı, özellikle insancı yaklaşımla, humanist yaklaşımla insanı çevresini de aşmaya telkin ediyor.
Yani hocam humanistik şey biraz daha insanı merkeze koyan bir psikoloji. Evet.
İsmi zaten humanistik psikoloji ve vurgusu da insanın o bakımdan şey, batıdaki anlamda çok radikal bir adım bu. Batının böyle şey denklemini aşabilmesi, o materyalizm denklemini, Darwinizm denklemini aşabilmesi çok zor bir şey yani.
Sanki hocam hani bizde böyle yaşandı irtica falan diyorlardı böyle. Dindarlığa döndüğünüz zaman kardeşim bırak o şeyi, biz o dini terk ettik. O din bize bir şey getirmedi gibi haşa. Belli bir fanatik kesim var Türkiye'de.
Evet.
İşte başınızı örtseniz, bir Kur'an'dan ayet okusanız hocam. Hatta hocam yurt dışından misafirler geliyor. Türkiye Cumhurbaşkanları. Bunları hocam Sultanahmet Camisi'ne götürüyorlar.
Evet.
Alman Cumhurbaşkanı camiyi geziyor. Türk Cumhurbaşkanı kapıda bekliyor. Niye biliyor musunuz? Laik ülkenin Cumhurbaşkanı camiye girmezdi. Ya bu kadar mı hocam aptallık olur Allah aşkına? Yani sen orada misafiri ağırlayacaksın. Namaz kılmayacaksın ki. Bu kadarcık bile hocam girmeye tahammül edemiyorlar. Sanki hocam böyle sert bir bilimsellik anlayışı var. En ufak bilimselliğe aykırı gözüken bu ruhçuluk, ruhanilik falan tamamen tart edilmiş Batı'da o zamanlar.
Evet ya, mesela transpersonel psikoloji biz diyoruz ki Batı'da çok büyük bir gelişmedir. Ama mesela transpersonel psikoloji dördüncü akım, yani 1950'den sonra diyelim ki Jung'la birlikte özellikle boy göstermeye başlıyor. Ama transpersonel psikolojinin de bir kanadıdır sadece şeyi vurgulayan, Allah ve insanın metafizik boyutunu vurgulayan.
Çoğunu da vurgulamıyor.
Evet. Hmm. Orada da şey var, iki kanat var. Bir kanat şeydir, ateist bir kanattır yani.
Yani dinsiz maneviyatçılık diyor hocam. Öyle bir şey mi? Dinsiz maneviyat.
Hatta Allahsız.
Dinsizden kastım işte Tanrı yok.
Evet, evet.
Bir tür maneviyat var ama işte bu kainatla bir olmak, ağaçlarla kuşlarla aynı şeyi paylaşmak gibi böyle bir şeyi söyleyen mistikler var diye.
Evet. Yani mesela diyelim ki Maslow o anlamda şey, Allah inancı yoktur. Ve bir din, böyle bir geleneğe olan şeyi yoktur. Ama Batı'nın kendi içinde kabuğunu yırtmasında çok büyük bir şeyi olmuştur yani.
Buna rağmen belli bir şeye getirmiş tabii Batılıları.
Mesela şeye bakıyorsunuz hocam, terapist ile danışan arasındaki ilişkiyi Maslow tarif ederken şey diyor, güven esasına dayalı olmalı, sevgi ve dürüstlük olmalı, hastanın özgürce konuşabileceği, kendini ifade edebileceği bir yer olmalı, kendini için potansiyelini harekete geçirebileceği bir ortam sağlanmalı. Hastanın karmaşık doğasını anlamak için onu cesaretlendirmeli vesaire vesaire. Bakıyorsun ki kullandığı söylemler tasavvufun yaklaşımıyla çok benzeşiyor.
Yok hocam, tasavvuf insani bir yaklaşım sergilediği için insani felsefeleri savunan herkes tasavvufa biraz benzeşmiş oluyor esasında.
Ya burada Maslow tasavvuftan yararlanmıştır demiyorum.
Demiyoruz tabii.
Adam akılla o noktaya yaklaşmış yani. Ve diyelim ki Maslow'dan sonra diyelim ki Stanislav Grof, transpersonel psikolojinin önemli isimlerinden birisi ve halen yaşayan isimlerinden bir tanesi. Diyelim ki Geleceğin Psikolojisi kitabını izleyicilerimiz alıp okuyabilirler. İnsanın en temel doğasının ilahi olduğunu vurguluyor ve bunu tasavvufa dayalı olarak vurguluyor.
Çok güzel hocam.
Ve İslam peygamberinin men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu ilkesini vurguluyor. Yani kendini bilen Rabbini de bilir hadisini şey gösteriyor, referans gösteriyor, Mevlana'nın mesnevisine geniş ölçüde atıf yapıyor. Yani Maslow da bu açıdan bakarsanız, yani Grof'un yetişeceği ortamı hazırladı ve Grof'la tasavvufa daha bir yöneliş söz konusu oldu. Dolayısıyla önümüzdeki zamanların tasavvuftan çok daha fazla yararlanıldığı bir psikoloji bekleyebiliriz. Bu arada üniversitelerde epeyce seminer vermiştim. Müfredatlara da baktım. Türkiye'de üniversitelerde transpersonel psikoloji hocam şey dilmiyor.
Okutulmuyor.
Yani hani psikolojide akımlar en son şeyde kalıyorsun yani. Varoluşçu insancı yaklaşımda kalıyorsun.
Bir ötesi üçüncüde, tasavvuftur, maneviyattır. Oraya gelmiyorlar değil mi hocam?
Kulaklar çınlasın. Rukiye Şahin Hoca var PDR bölümünde. Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde. O mesela transpersonel psikolojide anlatıyor derslerinde. Onun gibi belki birkaç hoca belki olabilir yani.
Ama müfredatta yeri yok. Psikoloji bölümlerinde yeri yok. İlginç.
Onu şey olarak dediğiniz gibi ekstra bir...
Alternatif tıp gibi hocam. Yani kanunda yeri yok ama zoraki.
Evet.
Şimdi hocam o zaman şöyle diyelim. Batı insan fıtratı hocam Hristiyanlık vesile tanıdığı için bu tür görüşlere geldi. Eğer İslam'ı hocam o zaman tanısalardı belki farklı olurdu ama o dönemde İslam aleminde işte gerileme döneminde yenilmiş bir kültür sanki batılı gözüyle bakarsan.
Evet.
Şimdi bununla da ne olsun? Açlık var, fakirlik var İslam aleminde. Halbuki bizim bu eserlerimizi okusalar, tasavvufumuzu bilselerdi belki hocam daha farklı olabilirdi.
Tabii mesela hala ona rağmen hocam Batı'da İslam'a girişler çok büyük ölçüde şey üzerinden oluyor. Tasavvuf üzerinden oluyor.
Orası hocam ayrı bir tecelli.
Yani hala bu böyle. Diyelim ki Rene Guenon'du, Roger Garrudi diye epeyce batılı ismin entelektüellerin, düşünürlerin İslam'a giriş serüvenine bakıyorsunuz hocam. Ya doğrudan tasavvuf ya da tasavvufun dolaylı etkisiyle birlikte İslam'a girmiştir. Roger Garrudi'nin hocam İslam'ın vaat ettiklerinde bir insanlık destanı tasavvuf bölümü var. Yani insan diyor ki hakikaten yani muazzam.
Biz neymişiz be ya?
Evet yani.
Hocam sıkıntımız kendi değerlerimizi ve kültürlerimizi biz bugün tanıtamıyoruz. Hem kendimiz hocam bırakın batıyı. Hep diyoruz batıyı tanıtamadık. Hayır efendim. Önce kendi çocuğumuza, kendi evladımıza dediğiniz psikoloji bölümünde Mevlana yok. Evet. Sufiler yok. Bizim büyük kendi hocam psikologlarımız da var tarihte. İbn Sina'larımız var. Ebu Zeyd Belkıyar var ki hocam adam psikolojik tabi yazmış resmen.
Evet.
Bunlar hocam hiçbirisi yok. Matematikte yokuz. Kimyada yokuz hocam.
Evet.
Gök biliminde hiç yokuz. Hepsi batıdan gelmiş gibi. Hocam bir de bunun ötesinde kendi kültürümüzü batıya tanıtmamız gerekiyor. Zaten orada sınıfta kalmış durumdayız. Geçen hocam bir batıda bir Santa Maria mı hocam bir kilise üniversitesi var. Ve burada da maneviyat psikolojisi bölümü var hocam. Oranın dekanı 1,5 saatlik bir konuşma yaptı. Maneviyat ve psikoloji diye. Hocam tek referans verdiği şahıs vardı. İsim vermiyor konferansında. Daha çok konulara değiniyor. Hocam Persian Poet Rumi dedi. Yani İranlı şair Celaleddin Rumi. Oraya hocam referans verdi. Ya dedim Allah Allah. Elin dedim batıdaki bir özel bu amaçla psikoloji üniversitesi kurulmuş. Oranın dekanı 1,5 saat konuşma yapıyor. Sadece Mevlana'ya atıf veriyor. Ama hocam bizim kendi üniversitelerimizde tabii ki Mevlana'yı çok seviyoruz, anlatıyoruz ama psikoloji sahasında herhalde hiç veya çok az referans veriyoruz.
Evet, aklıma şey geldi mesela Michela Özelsel, Alman bir akademisyen.
Allah rahmet eylesin hocam vefat etti belki bilmiyorsunuzdur. Evet. Ben onunla karşılaştım, Müslüman da olmuş. Cemil ismini almıştı.
Şey, kocası Türk olduğu için Özelsel soyadını almıştı. Diyelim ki geldi Türkiye'de 40 gün halvete girdi ve bunu psikolojik açıdan yazdı. Psikolojik perspektiften o halvetteki süreci yazdı. Mesela bizde diyelim ki psikologlar ayrı, diyelim ki dervişler ayrı.
Bir de hocam şu var, bizde mesela adam illa böyle bir mistik bir şey yazacaksa tasavvufu değil de hocam gidiyor Tibet'teki bilmem ne manastırına gidiyor. Orada da biliyor hocam, biliyorsunuz halvet yapıyor.
Evet.
O rahipler.
Evet.
Bir sene hocam sokağa çıkmıyor adam, ben orada biraz bulundum. Oraya gidiyor yani, ya kardeşim Konya'mız var, Hacı Bektaş velimiz var, Hacı Bayram velimiz var değil mi hocam? Yani niye Hacı Bayram veliye hocam hiç gittiniz bilmiyorum, altında biliyorsunuz halvethaneler var.
Evet.
Ve caminin içine çıkış da var oradan, orada mübarek halvete girermiş. Esasında hocam hepsi bizde var ama maalesef kendi değerlerimizi hocam bilmiyoruz. İnşallah bizim bu hocam bu programımızda kendi kıymetlerimizi öğretmek için bir vesile olur. Hocam kısa bir araya girelim mi? Vakit doldu.
Evet, girelim peşinden. Ben şeyi anlatacağım. Türkiye'den Amerika'ya giden ve Amerika'da gittiği zaman ateist, orada yaşadığı anlam kriziyle birlikte tasavvufla buluşan ama psikoloji okurken.
İsmini verme hocam da merak etsin dinleyicilerimiz.
Evet, birazdan ondan söz edeceğiz.
Hocam çok teşekkür ederim. Bak birazdan kıymetli dinleyicilerimiz çok önemli bilgiler verecek. Ali Rıza Bayezan hocamız, lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayezan hocam, şimdi siz dediniz ki çok önemli bir isim vereceğim. Türkiye'den Amerika'ya gidip orada İslam'ı bulan, psikoloji okuyarak. Buyurun hocam.
Şimdi Nilay diye bir arkadaş geçenlerde internet üzerinden benimle iletişim kurdu. Instagram'dan şeyi dinlemiş. Açık Beyin Ajansı var. Orada Ramazan'da bir akşam canlı yayın yapmıştık. Konu tasavvuf ve psikoterapiydi. Onu dinlemiş. Sonra şey ettik. Zoom üzerinden bir görüşme yaptık Nilay'la. Nilay İzmir'de yaşıyordu vakti zamanında. Ama böyle kendi kabına sığmayan, arayışları olan böyle şey kültürle, seküler kültürle yetişmiş. Dinle herhangi bir şey yok yani. İlişkisi yok. Böyle biraz değişik bir insan geliyor. Diyor ki senin gideceğin yer Amerika'da şu eyalet diyor. İsim vermeyeyim. Oraya gitmen lazım diyor. Orası sana göre bir yer. Kendini orada bulursun diyor yani.
Çünkü bu hayat tarzı orada daha çok neşvine mahvolur diyor.
Yok, o onun kendi arayışına alakalı, uygun evet. Olarak. Yani o gezginde ilginç bir şey var. Bir şeyler sezmiş yani Nilay'da. Gidiyor orada işte çeşitli işlerle meşgul oluyor. O kendine arayışın bir çerçevesi olarak psikolojiyle ilgilenmeye başlıyor. Sonra diyor bir şeyi diyor ama ben anlam arıyorum diyor. Yani benim için önemli olan anlamdır diyor. Buna ulaşmam lazım ama psikoloji bana şey vermiyor diyor. Anlamı vermiyor. Etrafında dolaşıp duruyor ama anlamı bana vermiyor yani. Derken sonra ben aklıma diyor şey gelmeye başladı. Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş gelmeye başladı. Bunun üzerine dedi ben tasavvufla ilgilenmeye başladım dedi. Ama tabii hani dinde olan ön yargılarım nedeniyle çok da yaklaşamıyorum diyor. Fakat Mevlana'yı, Yunus'u okudukça da anlamı orada bulacağımı, kalbimi orada harekete geçirebileceğimi anlamaya başladım diyor. Tam bu konuyu böyle derinleştirmek isterken bir şeyle karşılaştım diyor. İkincisi başka. Bir baktım ki Profesör Doktor Robert Frager diye bir adam zaten benim okuduğum şeyde üniversitede enstitüde tasavvuf ve psikoterapi çalışıyor dedi.
Öğretiyor.
Ha öğretiyor. Bana dedi çok şaşırdım dedi.
Robert
yani.
Frager da biliyorsunuz bir cerrahi şeyhi.
Evet, cerrahi şeyhi.
Türkiye ile bağlantısı çok güçlüdür hocamızın.
Evet.
Zaman zaman Türkiye'ye gelir. Onu da buna hatırlatmış olayım.
Sonra gidip tanışıyor, sonra başlıyor dergaha gidip geldiği Amerika'da. Evet. Ama bu konuda da derinleşmek istiyor. Derinleşmek isterken işte Açık Beyin'deki o söyleşiyi dinleyince tasavvuf ve psikoterapi, o zaman diyor benim sizin kitaplarınızdan haberim oldu diyor. Ben bu konuda şey yapmak istiyorum.
Uzmanlaşmak.
Akademik çalışma yapmak istiyorum yani.
Hocam geçen haftadan da bir türlü anlatamamıştık o hani dörtlü şeyi.
Ha evet, anlam şey, konusu şimdi tam bunun üzerinden hocam. Anlama gireriz evet. Yani.
Eyvallah.
Ve şey böyle 1,5 saate yakın bir şey yaptık. Sohbet ettik şeyde. Zoom üzerinden ve şey ben diyor anladım ki diyor benim İzmir'den Amerika'ya, Amerika'da psikolojiye, psikolojiden bütün bu aslında benim kendimi arayışımın, anlam arayışımın bir tezahürüydü. Ve ben şunu anladım aslında ben Türkiye'deki köklerime benim yönelmem gerekiyor. Beni ancak tasavvufla birlikte diyor kalbimi harekete geçirebileceğimi anladım ve ben sadece bu ben değil bütün insanların bu yönde şiddetli bir ihtiyacının olduğunu, tasavvufun mesajının günümüz insanlarına ulaştırması gerektiğini fark ettim diyor yani.
Hocam Abdullah Rosman diye bir hocamız, kendisi Amerikalı bir psikolog. O da buna benzer bir hikaye söylemişti bize. Burada da biz ona program yaptık birkaç tane bu serimizde. Dedem diyor, Yalom dedi sanki hocam, onun arkadaşı diyor. Dedesi de böyle bir psikiyatrist, psikolog. O bana diyor işte böyle çok faydası oldu, yardımda bulundu, psikolojik kitaplar okuttu falan bana. Ben de sonra kendimi bulmak, kendimi tanımak için psikoloji bölümüne girdim diyor. Psikoloji bölümüne girdim, oradan diyor tasavvufa merak sardım. Psikolojiden tasavvuf buldum, tasavvuftan İslam'a geldim diyor hocam. Tabii keşke dediğim gibi biz bunu Batı aleminde önce kendi ülkemizde başlayarak bu kendi kıymetlerimizi modern bir dille Batı'yı anlatabilsek, kendi insanımızı anlatabilsek. İnsanlar şimdi Mevlana deyince hocam, sadece beyaz kıyafet giyip dönen mistik zannediyorlar. Hatta bir kısmı maalesef avare avare dönmek diyor buna. Hmm. Batılılar. Halbuki hocam, onun arkasındaki felsefe, onun arkasındaki psikoloji çok derin ve bugünün problemlerine çare olacak. Yani o ağır bilgileri
onların anlayacağı dille aktarmak.
Tabii öyle diyelim. Bunu yapamadığımız için hocam bugün yani Yalom'a gidiyoruz, bilmem Maslow'a gidiyoruz, bilmem Freud'a gidiyoruz.
Evet.
Ama kendi manevi kökenlerimize inemiyoruz maalesef.
Evet ve bu şiddetli bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Çünkü çağımızda artık anlam konusu çok derin bir kriz. Eskiden bu kriz bizde o kadar yaygın değildi. Batı'da yaygındı.
Hocam toplum dindardı farkına varmadan. Yani dinsiz diyenin bile bir kafasında din modeli vardı. O yüzdendi.
Ama şimdi insanlar kalbine daha fazla uzak düştü. İnsan kalbinden uzaklaştıkça anlamdan da uzaklaşmaya başlıyor.
Hocam bir örnek vermek istiyorum.
Evet.
Osmanlı döneminde hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile hani böyle içki aleminde olan tipler dahi Ramazan ayı gelince kapatırdı hocam meyhanesini. Hmm. Ramazan ayı geldi, biz kapattık dükkanı. Bir ay camideyiz. Teravihteyiz derlerdi. Hocam düşün yani hani içki içmek evet. İslam'da ağır bir günah. Dinsiz diyemeyiz haşa. Hepsi dindar, evet. Dindarlarda var şüphesiz. Hocam Ramazan ayı gelince bunlar bile camiye tek yerden çıkmazdı bir ay boyunca. Bir evet. Ay bitince yine giderdi ayrı konu ama şimdi hocam öyle bir zamanda yaşıyoruz ki herhalde Müslümanlar biz laikleştik. Adam iş yeri sahibi, lokantası var, kafesi var, bilmem nesi var. Gerçi koronavirüste kapattık hepsini ama normal zamanlarda kendi soruşlu.
Evet.
Ama iş yeri açık. Hem de hocam yani milletin böyle gördüğü dışarıda sarkan balkonlar, bahçeler var ya işte çay parkı orada herif. Hani evvelden hocam böyle açık yerler olabilir. Niye açıktır? Yolcuya hizmet ediyordur. Penceresi büyük perde kapatılmıştı. Evet, arkada evet. İnsanlar yemeğini yerdi. Şimdi öyle değil hocam. Milletin gözüne sigara dumanı üfleyerek böyle bir iş yerine sahip bakıyorsun. Sakallı veya sakalsız neyse ama orucunu tutan dindar bir
evet.
Zahiren Müslüman.
Şimdi kimse olmuyor. Diyelim ki ateist de deist olmuyor ama bakıyorsunuz ki kapitalist oluyor.
Eyvallah.
Ama kapitalizmin de bir raconu var. Bir düşünür diyordu. Marx diyordu. Kapitalizm katı olan her şeyi buharlaştırır. Marx burada çok haklı. Kapitalizm katı olan her şeyi buharlaştırır. Buna değerlerimiz de dahil yani.
İslam'ı değil ama Müslüman'ı buharlaştırıyor.
Evet. Buharlaştırıyor. Dolayısıyla yani sen fiilen diyelim ki oluyorsun. Allah'a inanıyorsun ama fiilen Allahsız davranıyorsun yani.
Hocam Kur'an-ı Kerim diyor ki faiz yiyenler kabirlerinden şeytanın çarptığı gibi kalkarlar. O kadar ağır bir ifade ki. Ağzı burnu yamuk ama bakıyorsun bir kesim Müslümanlar faizi bir şekilde
meşrulaştırabiliyor. Çok büyük mesela diyelim ki orada şu olsa diyelim ki bu yanlışı yaparken bu kötülüğü işlerken içinde bir ızdırap duysa o bile bir şey. Ama hiç ızdırap duymuyorsa artık kalbiyle olan bağ kesilmiş demektir yani.
Dinle alakası çok az kalmıştır diyelim.
Yani kapra örneğini veriyor. Bugünkü psikoterapilerle ilgili bir eleştiri yaparken anlam konusunda arabayla gidiyorsun diyor kırmızı ışık yanmaya başlıyor. Kırmızı ışık nedir? Bir alarm veriyor. Arabada bir sakatlık var.
Ya benzin kalmıyor.
Gidiyorsun. Akı tükeniyor. Evet. Gidiyorsun ya da yağ tükeniyor mesela. Evet. Gidiyorsun diyor tamirciye. Diyor tamirci bu kırmızı ışık mı? Tamam ben bunu söndürürüm diyor. Arkadan kablosunu kesiyor.
Sen rahatlıyorsun.
İyi de o kabloyu kestin diye. O diyelim ki arabanın yağı bitiyorsa. Evet. Araba biraz sonra olacak yani.
Hocam tam yerine dokunursam şimdi psikologlar da bu vazifeyi yapıyor. Şöyle hocam. İnsan fıtratını tanımadıkları için çok özür dilerim ama homoseksüelliğe yani tamam bu da insani bir ihtiyaçtır haşa. Fıtratın doğanın bir gereğidir falan. İşte falanca haram işliyorsunuz, günah işliyorsunuz. Biraz vicdanınız, ruhunuz çünkü hocam ruh Allah koyduğu ruh temizdir. Bütün haramlar ruhu rahatsız eder. Bir hırsız hocam hırsızlık yaparken Amerikalısı da İngiliz'de Türk'ü de huzursuz olur esasında. Evet. Böyle sevinerek. Böyle
yapmaz o işi.
Güpe gündüz o işi yapmaz. Gece yapar, karanlıkta yapar. Kimse görmesin ister değil mi hocam?
Evet, evet.
Yani bir adamı öldüren adam da nerede olursa olsun gizli yapar bu işi. Açık açık yapmaz. Çünkü ruh rahatsız olur. Ama dediğiniz gibi bugün psikologlar sanki hocam o kesiyorlar bir kısmı. Hepsini için söylemeyeyim. O uyarı kablosu var ya.
Evet.
Alarm kablosunu keserek. Rahat ol kardeşim. İstediğin haram işle kendine ket vurma, set vurma. Rahat ol. İstediğin gibi davran. Hani peygamberin hadisi de buyuruyor. Utanmıyorsan istediğini yap diye hadis-i şerif var hocam.
Evet.
sanki insanları buna hazırlıyor maalesef. İnsanın fıtratını tanımadıkları için.
Evet. Bir de tabii şöyle bir durum var hocam. Bilim dediğimiz şey gözleme, deneye ve ölçüme dayalı olmak durumunda. Anlam ve değer ise ne mikroskopla, ne teleskopla, ne laboratuvarda gözlemleyebileceğim bir şey değil.
Üzerinde çalışan bir şey.
Evet. Dolayısıyla şöyle demesi lazım. Anlam ve değeri senin, ben sana veremem ama sen, anlam ve değer önemli. Bunu senin başka bir yolla bulman
hocam,
lazım.
Hocam o zaman şu psikologlara bir geri gelelim. Oradan siz bir daha
evet.
Edin.
Şimdi diyelim ki çay sohbetindeyiz hocam. Çay evet. Sohbetindeyiz. Bir tarafta Watson ve Pavlov'u temsil eden bir davranışçı psikologumuz olsun. Bir tarafta Freud'u temsil eden, psikanalizi temsil eden bir, sonra varoluşçu insancı yaklaşımı diyelim ki Jalom'u temsil eden birisi Hı-hı. olsun. Bir de transpersonel psikolog olsun, bir de sufi olsun. Oturuyoruz. Şimdi ya arkadaşlar benim bir krizim var, bildiğiniz gibi değil. Yaşamın anlamını ben kaybettim.
Çalış
yani.
çalış. Ne olacak ben çalışıp
nereye,
ölüyoruz.
Yaşa, ne yani bu kadar çile, bu kadar döngü, bu kadar keyif.
Değer mi?
Yani tamam yani hayatımdan şey anlamıyla memnunum. Yani ekonomik sorunum yok, işte ilişki sorunum yok, ailem, her şey. Bunlar da güzel ama yani nerede bu anlam yani?
Hocam geçen Avustralya'da bir hikaye anlattılar da antipanesi paylaşayım. Oradan devam ederiz. Bir anne çok uğraşıyor çocuğunu tıpta okutmak için. Uğraşıyor. Çinli bir anne çocuğunu Avustralya'ya gönderiyor. Tıp okutuyor falan. Zor şartlarda okutuyor hocam. Yani böyle canının dışına takarak çalışıyor. Para biriktirip gönderiyor evladına. Çocuk hocam tıp fakültesini bitirdiği gün diplomasını eline almış. Üniversitenin dışına adımını atmış, bir araba vurup öldürüyor çocuğu. Sarhoş bir şoför. Ve bu olayı okuyan bir başka Avustralya Müslüman oluyor. Yani hayatın manasına bakın hocam. O kadar uğraştınız.
Evet.
Bir sarhoş bütün hayallerinizi yerle bir ediyor. Oradan içkinin haramlığı falan filan diyeceğim. Hani hayatın manası yani ciddi bugün cevap aradığımız bir soru.
Evet.
Gençlerimizin bugün.
Çünkü hocam astrofizikteki araştırmalar insanları bir krize düşürdü. Hubble uzay teleskopuyla birlikte birdenbire uzayın bizim yani aklımızın hayalimizin olmadığı kadar büyük olduğunu fark ettik. Dünyadaki teleskoplar atmosfer nedeniyle her şeyi gözlemleyemiyor. Ve şöyle bir...
Bu Hubble nasıl gözetliyor hocam? Ben de biraz bu işten...
Uzayda olduğu için.
Uzayda mı Hubble?
Evet. Hubble adam da teleskopa onun adını vermişler.
Tamam.
Uzay teleskopu bu yani.
Uzaydan gösteriyor, görüntüleri uzaklarıyor.
Evet.
Ha, tamam,
ve diyelim ki bir yere zoom yapıyor uzun bir süre.
Aydan herhalde hocam.
Yok bizim şey dünyanın etrafında Anladım. Yapay bir uydu. Ve birdenbire astrofizikte depresif bir görüş gelişiyor.
Bırakalım biz bu işi anlamayacağız.
Böyle kastettikleri şu. Ya o zaman biz bir hiçiz.
Bir toz parçası değiliz ya.
Şöyle ama bunu çok negatif anlamda alıyorlar.
Tabii.
O zaman bu yaşamın da bir anlamı yok. Bu varlığın da bir anlamı yok noktasına geliyor.
İncelemenin faydası yok. Çünkü incele
şey varamıyorsun. Kullandıkları kelime şu. Teleskop insanın değersizliğini insana kanıtladı. Halbuki olaya başka bir açıdan bak. Şu koskoca evren olmasa idi, bu dünya ve bu yaşam ve bu insan ortaya çıkması mümkün müydü?
Değil.
Hayır.
Değil. Hepsi bizim
içinde. O zaman bu insan bu evrenin meyvesi, evreni bir ağaç olarak düşünürsek, şimdi ağaç çok büyük diye meyve kendini değersiz mi hissedecek? Tam tersi, değerli
yani,
hissetmesi lazım.
Koca incir ağacı bir incir için demesi lazım.
Evet. Şimdi mesela benim çocukken en çok sevdiğim hocam meyve şeydi, kirazdı. Çünkü benim bildiğim bizim köyde tek bir yerde vardı. O da komşu dedenin arazisindeydi. Çok yüksekte tırmanmak zor. Çok büyük bizim oradaki kiraz ağaçları şey değil. Şimdiki yetiştirme kiraz ağaçlarından değil, doğal. Ve dede de asabi, bizde çok yaramaz, tamam mı? Ona çıkmak zaman ister, çıkarken de yakalanırsın yani.
İnmek de zaman ister.
Şimdi hala mesela en çok sevdiğim meyve o anlamda şeydir. Kirazdır, çocukluktan kalma tat. Ama bir de biz fuska deriz. Ne deniyordu ona? Börtten mi deniyor?
Evet, eyvallah.
Dikenli ağaçlarda oluyor.
Evet.
Dikenli bitkilerde oluyor. Yani boyunla erişiyorsun. Evet. Bacak kadar çocuksun, ona erişiyorsun. Şimdi bu mantıktan gidersen, kirazın demesi lazım ki ben çok değersizim ya, bak bu koskoca ağaçta ben neyim ki yani?
Bir de ufak.
Ufak ama şu, o ağaç o meyve için var.
Hocam, hocanın hikayesinden atalım burada da madem tam yeri geldi.
Evet.
Hocamız, Nasrettin hocamız bir gün bir ceviz ağacının dibinde uyumuş. Bakmış kocaman ceviz ağacı, devasa bir ağaç, küçük meyveler. Ya Rabbi demiş ya, yani hikmeten sual olmaz ama bu ya büyük ağaca bu meyve yakışıyor mu? Yere bak, yerde kabaklar var. Kabaklar yerde büyüyor biliyorsunuz.
Evet.
Koca koca yani her biri 5-10 kilo, 20 kilo neyse kabaklar. Yerde bitiyor. Doğru düz kökü yok. Doğru düz bir şeysi yok. Ağacı yok.
Evet.
Demiş Allah'ım hani bu kabaklar yukarıda olsaydı da bu cevizler yerde olsaydı. Derken kafasında bir ceviz düşünce.
Aklı başına gelmişti.
Evet. Evet hocam. Şimdi ne
geliyoruz
hocam?
Anlam konusunda şey diyor ki, davranışçılar diyor ki bunlar çocuksu nevrozlardan başka bir şey değildir.
Boş ver böyle boş,
boş ver. Bu yani böyle bir şey yok ki bunu istiyorsun sen.
Sanki Allah var, din var, ahiret var mı? Ya boş ver böyle ya soruları.
Anlam diye bir şey. Yani sadece o şey kısmı bile değil hocam. Yani Allah, din, iman kısmına daha gelmeden de gene bir anlam olması lazım.
Basit bir anlam da mı yok bu dünyada canım?
Ha, o bir diyor ki yok, böyle bir şey yok ki sen arıyorsun. Bu çocuksu bir nevrozdan
yani
ibarettir
diyor. Yani biz bu dünyaya
diyor.
Geldik, tesadüfen geldik. Tesadüfen ölüp gideceğiz. Yani mana aramaya çalışma yani. Nasıl evet. Bir kedi köpek mana aramıyorsa hayatına.
Çünkü fiziksel olarak aradığında hocam bulamıyorsun. Niye? Teleskopla baktığımız zaman hocam, diyelim ki teleskopla şeye bakıyoruz, koronavirüse bakıyoruz. Göremeyiz. Niye? Çünkü o yıldızlara bakmaya ayarlı. Mikroskopla da yıldıza bakamazsın. Ters bir yaklaşım var. Şimdi bilim neyle bakıyor? Bilim bir akıl, iki duyular. Laboratuvar ya da işte gözlem, laboratuvarda deney ya da gözlem, ölçüm vesaire. İyi ama anlam dediğimiz şey bunlara giren bir şey değil yani. Olmayınca işte ne diyor? Çocuksu nevroz. Freud'a soruyorsun, Freud diyor ki Napolyon'a yazdığı mektup var hocam Freud'un. İnsan diyor anlamı yaşamın anlamını sorduğu andan itibaren hastadır diyor.
Ki Napolyon büyük anlam olan bir adam sanki hocam şu manada.
Kendince
bakıyorsunuz, ihtirasına bakıyorsunuz. Bütün dünyayı işgal etmek istiyor.
Rusya'yı fethetmek istiyor.
Yani işte Mısır'ı falan filan. Böyle bir adam herhalde hocam tamamen hedonist bir adam olamaz. Rahatıma bakayım, evde yiyip içeyim diyen bir adam değil. Kafasında çok büyük hayaller var ama ve bu adama yazıyor değil mi hocam bunu?
Evet.
Çok ilginç.
Yani Freud için dolayısıyla yaşamın anlamını sorduğun andan itibaren sen hastasın. Ama mesela varoluşçu insancı denklemde şey var. Viktor Frankl var. Logoterapi diye bir ekolün kurucusu. Anlam bilimi demek.
Anlam terapisi sanki hocam.
Evet, anlam terapisi. Diyor ki insan anlamı sorduğu zaman insandır.
Hocam burada kalalım. Bence çok önemli bir konu. Böyle son anda şeye gitmesin. Haftaya hocam buradan devam edelim. Çünkü hocam bu anlam,
evet,
logoterapi falan çok önemli günümüzde.
Evet. Fakat şu, buyurun burayı hocam, söylememiz lazım.
Söyle
çünkü
hocam,
şey olur, eksik kalabilir. Fakat sorun şu, Viktor Frank diyor ki, sadece o değil. Mesela Türkiye'de çok okunan Yalom, varoluşçuluk üzerine bir ekol adam yani, yaşayan bir isim. Şey diyor, anlam ama diyor, gerçek anlam diye bir şey yoktur. Senin kendini oyalayacak anlamlar üretmen gerekiyor.
Uydur kendin diyor.
Pul yani bir yandan yap, diyorlar ki anlamsız hayat mümkün değil. Öbür yandan peki tamam diyorsun, bak benim de bunu söylüyorum, ben de anlam istiyorum. Hop. Sana diyor ki anlamı kendini oyalamak için sen kendin uydurman gerekiyor. Sufi ne diyor? Sufi diyor ki senin sorunun şu. Sen aklını ve duyularını kullanıyorsun eyvallah. Ama anlam dediğin şeyi bulmak için bunlar yetmez. Kalbini harekete geçirmen gerekiyor. Sen anlamı soruyorsan aslında kalbin bir çığlık atıyor. Beni fark et diye.
Ruhun çığlık atıyor.
Ruhun, sen kalbine dön, ruhunu, kalbini harekete geçir ve ruhuna yönel.
Eyvallah. Hocam bunu haftaya inşallah biraz, evet, daha işleyelim. Çünkü bugün toplumumuzda hocam büyük sıkıntı olmaya başladı. Özellikle gençlerimiz.
Evet.
Müthiş bir hocam meslek, kariyer kaygısı var. Bütün hocam hayat şu anda gençlerimiz için, bizim de yanlış yönlendirmemiz maalesef, meslek üzerine hocam. Şu meslekte, evet, olamazsan sen bittin. İnsan bile değilsin, adam bile hiç değilsin falan gibi hocam. İnşallah haftaya bunu biraz daha derinleştiririz. Evet muhterem dinleyicilerimiz, Ali Rıza Bayzan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün güzel, hoş bir sohbet oldu. İnşallah bir sonraki hafta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.